Niye söyleyeyim ki? Cemile kız oğlan kız. Orada bir yaramazlık yok. Çalışkan, uysal, yüzü de güzel. Bir bacağı aksıyorsa bundan herife ne? Bilsin, bilerek alsın. Sonra kıza bir kötülük ediverir. Ne kötülüğü edecek? Döver bakarsın. Babam dayaktan ne çıkar gibisinden bakmıştı anamın yüzüne. Geri yollar bakarsın. Ben başlık parasını peşin alacağım. Sen paranı alacaksın da kocaya gidip geri dönmüş kızı biz ne edeceğiz? Sus, fazla konuşma. Babamın arkasından para göz herif diye söylenip duran anamın babamın yüzüne konuşmaya cesareti yoktu. Onu suçlayamıyordum. Ben de babamın değil ancak anamın karşısına dikilebilmiştim o günlerde. 65 yaşındaymış herif, hiç acımıyorsun kızına demiştim. Daha iyi ya, kızın tepesine çıkmaz ikide bir, rahat bırakır. Çocuk da istemez herhal. Doğurtacağını doğurtmuş, doğurtacağını doğurtmuş önceki karılara. Torunları bile varmış. Rahat eder Cemilem. Nikah kıyacak mı kardeşime? Kıyacakmış kız köye vardığında. Resmi nikah. Resmi nikahta neyin nesiymiş? Gül gibi ablalarına kıyılmadı resmi nikah. Baban duyarsa ağzını burnunu dağıtır. İmam nikahı neyinize yetmiyor? Ana, Cemile istemiyor kocaya gitmek. Gözünün yaşı yağmur, ağlamaktan kör olacak. Ayağını öpeyim babamla konuş vazgeçsin. Ben okul kapanınca çalışır para getiririm eve. O herif, damat ne verecekse babama, ben o parayı kuruşu kuruşuna koyarım önüne. Sadece para için değil ki, kız kısmının yeri kocasının evidir, o da evini bilsin. Onun evi burası ana, git başımdan, işimi yaptırmıyorsun bana demişti ana. Bütün gün cesaretimi toplamaya çalışmış, akşam sofrada babama yalvarmıştım. Adam kaç para verecekse sana söz veriyorum baba. Başlık parasını sana ben kazanıp ödeyeceğim. Cemile'yi yollama. Ne diyorsun sen be? Kardeşini karı diye mi alacaksın? Haşa baba, o nasıl söz? Seni ayağımın altına almadan yıkıl karşımdan. Çalışıp ödeyecekmiş. Ne iş yaparsın ki sen? Bir kurban derisi bile yüzdüremedim sana. İnşaatta çalışırım. Git lan. Yoksa anan mı öğretti bunları sana? Demek anam da yalvarmış babama. Gözüme girdi anam o an. Vallahi hayır. Ben Cemile'ye kıyamadığım için. Boşuna nefes tüketmeyin ana oğul. Ben söz vermişim. Sözüm sözdür. Babamdan umudu kesince hemen Recep'e koşmuştum. Baş başa verip Cemile'yi kurtaracak çareler aramıştık. Cemile'yi kaçırsak, bizim mağarada saklasak, olmaz. Kış aylarında mağarada kalamazdım. Şehre götürüp bir otele yerleştirmeye kalksam o hiç olmaz. Can havliyle neler düşünüyordum ki? Çaresizdim. Ne yapacağımı bilemiyordum. Herif nikah bile kıymıyor kardeşime diye söyleniyordum sürekli. Boğaz tokluğuna işini gördürecek. Nikah kıymaması daha iyi demiştir Recep. Cemile çok mutsuzsa bir yolunu bulur, kaçar belki bir gün. Boşanma derdi olmaz. Ah Recep, biraz paramız olsaydı, babama başlığı peşin öder, kardeşimi evde tutardım. Oysa ne param vardı ne de babama karşı koyacak gücüm. İki tokatla susturmuştu babam beni. Ben de taktik vermekle yetindim de kardeşime. Recep'le kafa patlatıp bulduğumuz çıkış yollarını tek tek saydık Cemile'ye. Ucunda dayak vardı verdiğimiz taktiğin ama ufacık da olsa bir umut belki. Kızın eve geri gelmesi için. Anam sandıktan çıkardığı birkaç parça ucu oyalı yemeniyle iki payzen giysiyi bir bohçaya sarmalamış, yürürken daha az dalgalansın diye ayakkabısının tekine pamuk doldurduğu kızını kara çarşafa bürüyüp babamın yanına katmıştı. Kocaman siyah bir paket gibi. Evin önünden geçen tozlu yola yürüdüler. Babam önde, Cemile arkada. Ablalarımın davullu zurnalı gidişi gibi değildi Cemile'nin gidişi. Saçını örten çarşafın ucunu dolayıp ağzını da burnunu da kapatmıştı. Açıkta kalan siyah üzüm gözlerinde yaşlar titreşiyordu kapıdan çıkarken. Bir ara başını çevirdi, arkaya baktı, göz göze geldik. Gözlerindeki çığlığı duydum. Kendimi tutamayıp bağırmaya başladım. Babam geri döndü, beni kapının hemen yanındaki odunluğa itiştirdi. Kapısını üzerime kilitledi, maraza çıkartmamam için. Cemile'yi almaya kocası taksiyle gelmişti. Ben gidişini göremedim. Babam taksi uzaklaştıktan sonra açtı kilidi. Çıktım. Şimdi istediğin kadar bağır dedi bana. Bağırdım avaz avaz. Cemile. Kardeşimin yokluğu uzun sürmedi. Aynı haftanın sonuna doğruydu. Yanlış hatırlamıyorsam ikindi yeni okunmuştu. Tozu dumana katarak bir taksi geldi, durdu evin önünde. Taksiden önce yaşlı koca, arkasından kara çarşaflı Cemile indiler. Babam koştu, karşıladı damadını. Babamın uzattığı eli kendi elinin tersiyle itti herifçi oğlu. Parmağımı olsun dokundurmadım kızına dedi. Aldığım gibi geri veriyorum. Buyur al paramı da geri öde. Allah'ı gücendiriyorsun, günahtır dedi babam. Sana kız oğlan kız verdim. Ne olmuş ayağı aksıyorsa? Sadece ayağı aksasa neyse. Eli de sakar. Evde ne varsa kırdı, döktü, saçtı. Eve girdiği anda başladı kırıp dökmeye. Çorbayı üstüme devirdi, su testisini kırdı, un torbasını elinden düşürdü. Her yer onun içinde kaldı. Yumurtaları söyletme beni şimdi. Yol yorgunudur dedim, bekledim sabırla. Ağladı, tepindi, hastayım dedi. Ayrı odada yatırdım ilk gece. Ertesi gün yine aynı şey. Kırılıp dökülenin hesabı yok. Evde bardak kalmadı be. Kırdığı döktüğü yetmezmiş gibi kurt gibi ulur geceleri, ağlar durur. Vaziyet böyle olunca elimi bile sürmedim vallahi. İnanmazsan götür doktora muayene ettir. Kafadan çatlak bu. Aldığım gibi veriyorum. Sen elini sür sürme. Alnına mı çakacağız kocaya gitti ama el sürülmemiştir diye. Haysiyeti 5 paralık oldu kızımın. Bunun bir bedeli var dedi babam. Sonra Cemile'ye döndü. Sen geç içeri. Seninle sonra görüşeceğim. Cemile kapıdan siyah bir hayal gibi süzülüp eve girdi. Ben babamı herifle ağır pazarlıkta baş başa bırakıp kardeşimin peşinden içeri koştum. Anam çarşafını çıkartıyordu kızının. Geberesice rezil ettim bizi diyerekten ama ben sesindeki gizli sevincin tınısını duyabiliyordum bu kez. Babam nihayet eve girdiğinde karlı çıktığı yüzünden belli oluyordu. Ne var ki o gece babamdan çok dayak yemişti Cemile. Ertesi sabah ben moraran yerlerine çiğnenmiş ekmek bastırırken içi gülen gözleriyle bana "Başardık abi," demişti kardeşim. "Dediklerinizin hepsini yaptım. Allah senden de razı olsun, Recep'ten de. Biliyor musun, bir ara beni öldürecek diye çok korktum. Üzerime yürüdü, kaçarken kilime takılıp düştüm. Bir tekme attı böğrüme ama hepsi o kadar. Elimden bir kaza çıkmadan defol git dedi sonra. Ancak o zaman düşünebildim Cemile'yi nasıl bir tehlikeye atmış olduğumu. Kardeşim anlatıyordu ama ben duymuyordum artık. Ya kocası olacak herif öldüreseydi, dövseydi onu. Allah'ım nasıl aklımıza gelmedi bu ihtimal? Ona taktik verirken Recep'le nasıl aklımıza gelmedi bu ihtimal? Yerimden fırladım. Koşup sarıldım kardeşime, sımsıkı bağrıma bastım. Ya başına bir şey geleydi Cemile diye fısıldadım. Ya tekmelemeye devam edeydi, üzerine çullanaydı. Elinde kalaydın herifin. Verilmiş sadakamız varmış. Allah seni korumuş. Kaderde ne varsa o olur abi dedi Cemile. Bak bana evime dönmek yazılmış. Ne güzel. İşte tam da o günlere rast gelir Hüsam'ın Recep'le bana bir öneriyle gelmesi. Bakın ne diyeceğim. Bu sigaralardan birkaç paketi aşağı indirsek, köyde okulda çocuklara satsak, elimize 3-5 kuruş geçerdi demişti. Kız kardeşimi bir daha kocaya yollatmamak için elimde biraz para bulundurmak iyi fikirdi. Ama Hüsam'a hemen evet diyemezdim de. Saçmalama lan. Ne budala heriflersiniz be. Elinize bedava mal geçmiş, paraya çeviremiyorsunuz. Bizim malımız değil ki demişti Recep. Bana uyan Recep. Değilse ne tüttürüp duruyorsun? O dudaklarının arasındaki ne? O başka. Buldum, içiyorum. Satmakla aynı mı? Aynı. İzin almadan içiyorsun bir başkasının malını. Ya sigaraların sahibi çıka gelirse diye sordum. Ceplemiş aşağı iniyoruz sigaraları. Enselenmişiz yolda. Ne yaparız o zaman? Niye enselenelim ki? Bak biz tepedeyiz. Nah avcumun içi gibi görüyorum her yeri. Ne gelen var ne giden. Aramızdan biri her sefer nöbete kalır. Gelen olursa haber eder. Kaçar saklanırız. Hem nereden bilecekler bizim yaptığımızı? Kasabada bir sürü insan yaşıyor. Satarken yakalanırsak ne diyeceğiz? Nereden buldunuz lan onca sigarayı diye sormazlar mı adama? Dağa çıkan yolun üzerinde bir koli bulduk. Herhalde kamyondan düşmüş deriz. Sizin bana attığınız yalan gibi. Hüsam bizi ikna etmek için durmadan konuştu durdu. Recep de ben de kabul etmediğimiz takdirde bu işi tek başına ya da başkalarıyla yapacağının farkındaydık. Bir ara mağaranın bir köşesine gidip fısıldaştık aramızda. Nasılsa çaresiz kabul edecektik. Ama önce biraz nazlanacaktık. Bu gece düşünelim, yarın kararımızı söyleriz dedik. Ceplerimize birkaç sigara paketi tıkıştırıp hep beraber aşağı inmeye başladık. Düşünün düşünmesine de akıllı olun dedi Hüsam. Cebiniz para görecek enayiler. Tamam da biz bu sigaraları kaça satacağız? Bir paket kaça satılıyor öğrenelim hele. Bir pakette kaç sigara var? Saysana lan. Yazıyor üstünde lan. Böleriz işte onu sigaranın fiyatına. Ne ediyorsa biz her bir sigarayı tane tane çok daha ucuza satarsak alıcı buluruz. Oldu bu iş. Ulan sahibi gelirse ağzımıza sıçar bizim. Sahi kim bunların sahibi sence? Yaz başından beri biz neredeyse her gün geldik gittik mağaraya. Ne gelen var ne de giden. Bence sigaraları buraya getiren kişi öldü. Hiç geri gelmeyecek dedi Recep. Evet herhalde öyle oldu. Yoksa gelirdi değil mi? Gelirdi. İşte böyle kandırmıştık kendimizi. Tıpkı çocuklar gibi. Çünkü aslında biz ergenlik çağını yaşayan üç çocuktuk hala. Ben yine de direndim. Vallahi ben satamam. Babam enselerse ben de satamam dedi Recep. Siz satmayın. Sadece aşağı kadar indirin. Parayı bölüşeceğiz ama. Daha neler? Size vereceğim para sadece sus payı. Payınızı alır oturursunuz. Ulan herife bak. Biz olmasak nereden bilecektin burada sigara deposu olduğunu lan? Kazancı üçe böleceksin. Anan güzel mi? Canan isterse biz de ihbar ederiz seni. Kesin lan orospu çocukları. Üçe böleriz tamam. O gün dağdan aşağı indikten sonra evlerimize dağılmadan Recep'le ağacımızın altına oturmuş hayal kurmuştuk. Hayallerimiz nihayet içmeyi becerebildiğimiz sigaralarımızın dumanına yansıyordu. Ağzımızdan çıkan halkalarda bir otobüs beliriyordu. Recep'le anası otobüste yan yana oturmuş, Sinop'a gidiyorlardı. Keyfini bozmamak için lafı değiştiriyorum. Biriktiririz paralarımızı, canımız ne çekerse yaparız. Ya uzakta bir yeri kazanırsan? Uzakta olsam bile sık sık gelirim. Memlekette otobüs yok lan, sen de bana gelirsin. Gelirim. Otobüs mü yok lan, sen de bana gelirsin. Gelirim diyor Recep. Yol boyunca içtiği sigarası yıllar öncesinde olduğu gibi Recep'in avucunun içinde duruyordu yine. Hüsam öğretmişti ona sigarayı böyle gizleyerek içmeyi. Kahveye girmeden önce yere atıp üzerine bastı izmariti. Kahveden içeri girdik. Oo Bora Bey, ne zamandır uğramıyordunuz? Nerelerdeydiniz diye sordu beni tanıyan garson çocuk. Recep'in şaşkın gözlerinden kaçırdım bakışlarımı. Memlekete gitmiştim. Yürüdüm fazla uzatmadan konuşmayı, şöyle geç Recep dedim. En dipteki masayı işaret ederek. Sırtını duvara verip oturdu, karşısına geçtim. Çok üzgünüm geçen sabah için. Birden seni karşımda görünce, tamam uzatma. Ne zamandır İstanbul'dasın? Baban çoktan çıktı herhalde. Çıktı. Onunla mı kalıyorsun? Yoo, aramadı beni çıktıktan sonra. Dedem ona ne anlattıysa artık, görmek istememiş beni. Başının çaresine baksın demiş. Zaten bir de karı almış anamın yerine. Şeytan görsün yüzünü. Burada ne yapıyorsun anlatsana. Anlatacak olan sensin. Bedri değilsen kimsin sen? Kabak kafalı kıvırcık. Önce sen anlat bakalım. Anlatayım da nereden başlasam? Jandarmaların arasında askere götürülmenden başla. Ürperdim. O an ne zaman hatırlasam ürperirim. Jandarmaların arasında götürülürken duvarın üzerine dizilmiş birkaç kişinin arasındaydı Recep. Göz göze gelmiştik. İki derin kuyuydu. Çaresizliğin bakışa dönüşmesiydi Recep'in gözleri. Yaşlar gözlerinden ha düştü ha düşecek. Can yoldaşı giderken Recep, Cemile gibi kaçırmamıştı bakışlarını benden. Bakışlarıyla uğurlamıştı beni. Ben cipe binene kadar bakışlarıyla uğurlamıştı beni. Araca tam binmek üzereyken babam seslenmişti. Kitabını aldın mı yanına? Ne kitabı? Kur'an'ı soruyor demişti Cemile. Eve koşmuş, elinde kör hocanın hiç yanlışsız ilk hatimi indirdiğimde duvarda asılı duran, bana armağan ettiği Kur'an'la gelmiş, kitabı elimdeki torbaya sokuşturmuş, sonra ağlamaya başlamıştı. İncecik bedeni hıçkırıklarla sarsılıyordu. Ağlama, ölüme değil, askere gidiyorum. Bitince döneceğim geri, ağlama demiştim. Yine bakamamıştı bana. Gözleri yerdeydi hep. Anam da bakmamıştı gözlerime. Ağıtını yakarken uzaklara bakıyordu. Ben köyümden ayrılırken sadece Recep'in bakışını taşıdım sırtımda. Koruyucu bir kalkan gibi. Haydi bakalım, o günden başla her şeyi anlat Bora Bey. Hayatımın en büyük hayal kırıklığını, beni canıma kıymaya sürükleyen ihaneti yeni baştan yaşamaya hazır değildim. Önce sen anlat dedim. Olmaz. Önce sen adını neden değiştirdiğini açıkla bana. Bir fırsat çıktı önüme kimlik değişimi için. Ben o sıralarda buhran geçiriyordum. Kendimde değildim yani. Askerlik benim için çok zor oldu Recep. Bildiğin gibi değil. Askerdeyken başıma çok şey geldi. Lafımı kesti. Zor mor yaptın ama askerliğini. Üniversiteyi de bitirdin. Sen her işin üstesinden geldin Bedri Efendi. Başardın ama bir kez olsun dönüp bakmadın geride kalanlar ne yaptı diye. Cemile'ye ne oldu merak etmedin. Bana ne oldu umurunda olmadı. Ananla baban göçen damın altında kalıp öldüler gelmedin. Kulak kesildim. O kazada ölmüşler. Demek yıllar önce okuyamadığım o gazetede adları varmış. Yüzümün kızardığını, heyecanlandığımı belli etmemeye çalıştım. Haydi o zaman askerdeydin diyelim. Sonradan gelir insan anasının babasının mezarında bir dua okur. Arkanı dönüp gittin. Gidiş o gidiş. Neymiş? Benim içeri düştüğümden, ananla babanın öldüğünden. Bu kez o bir şey söyleyecekmiş gibi oldu. Yutkundu. Haberim bile olmamış. Meğer sen sadece kendini düşünen bir herifmişsin. Yalan. Seni çok düşündüm. Hep aklımdaydın. Aklında değildim ulan. Hapisteydim ben. Nasıl bilebilirdim Recep? Cemile'ye gelince ondan hiç söz etmeyelim. Senin hayatını kurtardı diye mi? O mu kurtardı hayatımı? Beni ele verdi o. Hayatta senden başka tek güvendiğim, en çok sevdiğim kardeşim sırrımı saklayamadı. Beni babama gammazlamasa birkaç hafta sonra üniversiteye gidecek kurtulacaktım. Utanmadan da yazmış üstelik kargacık burgacık yazısıyla. Benim yüzümden gittin askere beni affet diye. Bırak Allah aşkına. O olmasaydı sen de benim gibi yatardın içeride dedi Recep. Keşke benim de bir Cemilem olaydı. Garson tepemize dikilince sustu Recep. Garsona iki çay getir dedim. Başka? Ne başkası bu saatte ne? Sabahın bu saatinde öğlen yemeği mi yiyelim? Sinirlendiğimi gören garson ses etmeden çekti gitti. Hırsını elin adamından çıkarma. Cemile'ye de kızmayı bırak. Bak adam olmuşsun. Kılığın kıyafetin düzelmiş. Dilin çalmıyor. İstanbullulardan hiç farkın kalmamış. Cemile sayesinde baban yaşını büyütüp seni asker kaçağı olarak tez elden askere yollamasa nah görürdün sen İstanbul'u. Bana baksana sen. Bu duruma kolay mı geldim sanıyorsun? Baktım askerlik yüzünden üniversite fırsatını kaçırmışım. Pes etmedim. Askerlik sonrası sınava yeniden girmek için hela ampullerinin ışığında çalıştım ben. Hep gizli gizli. Kitaplarımı, ders notlarımı buldukça kah olmadık yerlere, şiltelerin altına sakladılar, kah yırttılar, yok ettiler. Ne dayaklar yedim askerde, ne hakaretlere göğüs gerdim, nelere dayandım. Ama ne zaman ki senin mektubun geldi, kardeşimin ihanetini okudum, hem de kendi ağzından. Vay be Cemile dedim. Sen neymişsin be Cemile? Allah hoşuna aksak yaratmamış seni. Allah'tan kork, haksızlık ediyorsun kıza. Ne haksızlığı. Ben ki onu sırtımda taşımıştım her yere. Babam okula yollasa oraya da sırtımda taşıyacaktım, biliyorsun. Seninle dereye inerken, koruya inerken her seferinde yanımıza katmışım. O yorulmasın, incinmesin diye her işini yapmışım. Eksiğini kapatmışım. Adam yerine koyup sırrımızı paylaşmışım. Sen hatırlasana, o kadar güvenmiştim ona. Sen nasıl kızmıştın bana sigaraları bulduğumuzu ona söyledim diye, hatırlasana. O kadar güvenmiştim ona. İşte o Cemile tuttu bana ihanet etti. Oysa sadece ben sevdim onu. O kahrolasıca evde sadece ben acıdım, ben değer verdim. Moruk kocasından kurtulmanın yolunu bile öğreten ben değil miydim? Bunu mu yapacaktı bana? Sesim boğuldu. Hıçkırmamak için tuttum kendimi. Beni askere yollatanın Cemile olduğunu öğrenince ne yaptım biliyor musun? Gözlerinin içine baktım Recep'in. Başını salladı hayır anlamında. Canıma kıydım. Resmen canıma kıydım. Nasıl kıymışsan ölmemişsin baksana. Kurtardılar. Günlerce komada kalmışım. Zamanım gelmemiş olmalı ki yırttım. Depresyona girdim. Aylarca hastanede kaldım. Gün geldi kendimi ibadete verdim. Gece gündüz Kur'an okudum, dua ettim. Gün geldi dinime imanıma küfrettim. Kafayı yedim biliyor musun? Depresyon öyle bir şey işte. Avuçla hap yutturdular, tedavi ettiler. Yavaş yavaş düzeldim. Hayata döndüm. İyileştikten sonra yattığım revirde iyiliksever biri yardım etti kimliğimi değiştirmeme. Kendime yeni bir at, yeni bir hayat seçtim. Beni iteleyip kakalayan ailemi geride bıraktım. Hiçbirinin yüzünü bir daha görmek istemedim. Recep düşünsene canım ciğerim. Cemile'mi bile bir daha görmek istemedim. Lanet olsun dedim. Hepsine lanet olsun. Suratlarını görene yuh olsun. Yeni bir isimle yepyeni bir hayata başladım. Yaramış yeni hayatım belli. Doğrudur. İnanmayacaksın ama geçmişle bağımı koparınca şansım döndü, önüm açıldı. Bana demin her şeyin üstesinden geldin demiştin ya. Evet geldim ama öyle sandığın gibi tereyağından kıl çeker gibi olmadı. Didinerek, uğraşarak, kah acı çekerek, kah ince planlar yaparak. Bir yere geldimse çok çalıştığım, çok çabaladığım içindir. Buyur işte, benim hikayem de kısaca böyle. Beni niye hiç aramadın? Kaç kere söyleyeceğim, aradım ama ulaşamadım. Meğer hapisteymişsin. Ben sana yazdım da hapiste olduğumu. Ölümden döndüm ben, ölümden. Komada kaldım diyorum günlerce. Ne demek biliyor musun koma? Ot gibi yatmak demek. Duymadan, işitmeden, görmeden günlerce uyumak, uyumak. Ananın son zamanlarını, hatta son 2 gününü hatırlasana. Nasıl yatıyordu yatakta seni bile tanımadan? Ben de aynen öyle oldum. İşte mektubun o günlerde gelmiş olmalı. Elime geçmedi. Ben anasından söz edince yüzü gölgelendi Recep'in. Gözleri buğulandı. Söylediğime söyleyeceğime pişman oldum. Ama laf ağzımdan fırlamıştı bir kere. Ve ok gibi yüreğine saplanmıştı karşımda oturan adamın. İşte o zaman Recep'in yüzüne masaya oturduğumuzdan beri ilk kez dikkatle baktım. Saçları yanlardan açılmaya başlamış. Yüzü incelmiş, süzülmüş, elmacık kemikleri daha da fırlamış. Gözlerinin altı çökük. Gözlerinde ise iyi bildiğim o tarifsiz acı. Ağzımdan kaçan söz yüzünden. Ben karşımdaki bu çaresiz ve kederli yüzü ilk kez görmüyordum. Anam bir türlü iyileşemiyor, ölüyor galiba demişti. Gözleri uykusuzluktan kırmızıydı Recep'in. Kanser olmasın sakın, değil. Ne peki? Kadın hastalığı işte. Kadın hastalığı dendi miydi akan sular dururdu. Fazlası sorulmazdı, kurcalanmazdı. Öğrenmek de ısrar etmek de ayıp olurdu. Kendine göre bir yolu yordamı vardı kadın hastalıklarının. Ben yine de dayanamamış sormuştum. Onca zamandır hasta yatıyor. Niye kasabaya sağlık ocağına götürmüyorsun ananı? Taksi tutup götürelim, paramız mı yok be demiştim. Gitmek istemiyor. Zorlarız, zorlu olmaz. Benimle her şeyini paylaşan Recep ilk defa bu konuda çok az konuşmuştu. Çok az. Anasının ilk yatağa düşüşü değildi. Ara sıra hastalanır, sancılanır, ateşlenir, zaman içinde toparlanır, kalkardı. Bir keresinde yataktan kalkacak hali olmadığı için onlara çorba pişirmiş, ekmek aşı yapmıştım. Ama bu seferki hastalık uzun sürmüştü. Kadını yiyip bitirmişti. Meryem bacı çukura kaçmış gözleri, bembeyaz yüzüyle haftalardır uzanıyordu camın önüne serdikleri yatakta. O kadar halsizdi ki ihtiyacı geldikçe Recep'le kollarına girip bahçedeki helaya sürüklüyorduk kadını. Az ilerideki ağacın altına çömüp bekliyor, işini bitirince yine kollarına girerek geri getirip yatağına yatırıyorduk. Recep kasabadaki eczaneden vitamin hapları almıştı ama hiçbir faydası olmamıştı. Bir keresinde onu yatağından kaldırdığımızda şiltedeki kanı görmüş telaşlanmıştım. Biraz kanamam var. Sakın kimseye bir şey söyleme anana filan. Sakın ayağının altını öpeyim oğlum emi demişti. Böyle şey sanki başkasına söylenebilirmiş gibi utancımdan kıpkırmızı olmuş gözlerimi kaçırmıştım. Temmuz ayını yatakta geçirmiştir Recep'in anası. Temmuz sonuna doğru Recep inadını kırıp uzun zamandır yüzüne bakmadığı, hiç konuşmadığı dedesiyle konuşmaya karar vermişti. Anamın hali kötü. Ebe'yi çağıralım da baksın dede demişti. Ebe köyden ayrılmış. Başka bir yere kurs görmeye mi gitmiş ne? Sağlık memurunu çağıralım. Sağlık memuru kadın kısmına bakmaz. Dede, bir taksi ayarlayalım, anamı şehre götürelim hastaneye. Orada kadın doktor vardır. Olmaz. Neden olmaz? Çok para. Ölecek anam dede. Korkma. Bir bok olmaz karı kısmına. Toparlar yakında. Ben Recep'e biriktirdiğimiz paradan kendi başıma, kendi payıma düşeni de vermek istedim. Madem anası doktora gitmiyordu, sağlık ocağındaki doktoru icabında taksiye koyar, köye getirirdik. Recep kabul etti ama anası etmedi. O kadar yalvardık kabul ettiremedik. Ne onu doktora götürmeyi, ne doktoru eve getirtmeyi. Dinlenirsem iyileşirim, zamanla geçecek diyor, başka bir şey demiyordu. Ağustos başında ben kendi anamı ikna edip Cemile'yi başına dikmiştim Meryem bacının. Hastaya bakmak sevaptır diye babam da izin vermişti. Dede sabah kahveye çıkar çıkmaz Cemile evden anamın taze kaynattığı bir kap çorba ile komşu eve geçiyor. Hasta kadının gün boyunca Recep'le benim yapamayacağımız hizmetlerini yapıyordu elinden geldiğince. Dedenin eve dönüş saatinde geri geliyordu kardeşim. Meryem bacı önceleri Cemile'yi de istememişti ama o kadar bitkindi ki teslim olmuştu sonunda. Yüksek ateş yiyip bitiriyordu kadını. Cemile sirkeli suya bastırdığı tülbentleri alnına koyuyor, kollarına bacaklarına sarıyordu ateşini düşürmek için. Bir ayı böyle geçirdik. Sonra bir sabah Cemile ile tam evden çıkmak üzereyken Recep'i karşı kapımızda bulduk. Ben bugün teslimata gelemeyeceğim dedi bana. Ebe'ye haber salmaya gidiyorum. Anamın kanaması yeniden başladı. Dün gece ağırlaştı. Ben iki sefer yapar senin malları da taşırım. Sen ananın başını bekle dedim. Cemile'ye baktı Recep. Sen gelmeyecek misin bugün diye sordu. Gelmez olur muyum Recep abi? Sen Ebe'yi çağırmaya git. Ben başından ayrılmam ananın dedi Cemile. Allah ikinizden de razı olsun dedi arkadaşım. Hakkınız ödenmez. Biz kardeş sayılırız Recep abi dedi Cemile. Hakkımız helal olsun. Recep teşekkür etmek için bir şeyler söyleyecek oldu ama dudakları titriyordu. Üçümüz biraz bir an konuşamadan durduk kapının önünde. Sonra ben onlardan ayrılıp dağ yoluna saptım. Recep Ebe'nin evine, Cemile Recep'in evine yöneldi. Sanki yollarımız ayrılıyormuş gibi tuhaf bir hisse kapılmış, ürpermiştim. Teslimat işini halledip ikindi vakti Recep'in evine vardığımda köyün ebesi kapının önündeki alçak duvara oturmuş sigara içiyordu. Herhalde sigarayı Recep ikram etmişti ona. Beni görünce geç kalınmış, aklınız neredeydi bunca zaman diye sordu. İyileşecek mi dedim. İzmaritini toprağa atıp üzerine bastı. Bu durumlarda sağlık ocağındaki doktor bir ilaç yazar karılara. Adını söyledim oğluna. Kasabaya ilaç almaya gitti. Ama artık yararı olur mu bilemem. Keşke daha önce çağıraydınız ilk şey yaptığında. Ne yaptığında? Ebe yüzüme bakmadan söylendi. Kendi başlarını halletmeye kalkınca böyle olurlar işte, ama dinleyen kim? Neyse, verirsiniz ilacını, gerisi Allah'a kalmış. Eve girdim. Nesi varmış diye sordum hasta kadının başını bekleyen Cemile'ye. İltihap yayılmış her yanına, öyle dedi ebe. Ne iltihabı? Bilemem abi, iltihap dedi işte. Recep'in kasabadan alıp getirdiği antibiyotik de derdine deva olmamıştı anasının. Birkaç günden beri iyice kötülemişti. Kendini bilmez halde yatıyordu Meryem bacı. Böyle 3-4 gün geçirdik. Antibiyotikten mucize bekleyerek. Dördüncü gün Recep dedesinin karşısına dikildi. Anama bir şey olursa seni öldüreceğim dedi. Çoktan öldürecektim ama anam tuttu elimi. Onu kara toprağa yalnız başına yollamayacağım bilesin dedi. Şu duvarda asılı tüfekteki kurşunların ilkini anama bakmadığın için alnının ortasına, ikinciyi anama acımadığın için kalbinin ortasına, üçüncüyü de anama yaptıkların için hayalarına sıkacağım. Bu gece sabaha kadar otur dua et de kurtulsun anam. O gecenin sabahında daha gün ışımadan dede ortalıktan kayboldu. Aynı gün akşama doğru Recep'in anası ruhunu teslim etti. Meryem bacıyı gömmek için ertesi sabahı bekledik. 30 yaşında bile yoktur demişti anam. Musa'nın oğluna gelin gittiğinde 14'üne basmamıştı Meryem gelin. Şu dünyada hiç gün görmedi de Recep'inin mürüvvetini görmek istedi. O yüzden direndi, gitmek istemedi zahir. Hastalığı boyunca kadına ne olduğunu sormayan, soruşturmayan, konuşmayan köy halkı cenazeden sonra konuşmaya başladı. Ebe mi anlatmıştı, tahmin mi yürütüyorlardı bilemem. Ama artık herkes zavallı kadının hamile kaldığını, karnındaki çocuğu örgü şişiyle düşürmek isterken rahmini deldiğini, yarasının iltihaplanıp kana karışarak onu zehirlediğini biliyordu. Allah Meryem'in taksiratını affetsin demişti anam. Taksirat niye Meryem'e düşüyordu? Niye kocası hapiste olan bir kadının köylük yerde hamile kalması, tecavüzcüsünün değil de öyle veya böyle kendisinin ölümünü gerektiriyordu? Niye yüce Allah zavallı, çaresiz kadını değil de tecavüzcüyü koruyor, tecavüzcüyü değil kadını cezalandırıyordu? Bunları uzun uzun düşünüyor, cevap bulamıyordum. Sonra bir gün gerçeği gördüm. Kadını cezalandırıp tecavüzcüyü koruyan yüce Allah değil, köy halkıydı. Belki bu yüzden dönmek istemedim köyüme. Her türlü melaneti hep bilip hep saklayan, kötülüklerin üstünü örten, kendilerini Allah yolunda zannederken şeytanın esiri olmuş çevremden buz gibi soğuduğum için. Musa'ya gelince, torununun intikamından korkan adam uzun bir zaman köye dönmedi. Recep de peşine düşmedi dedesinin. Kümesteki hayvanlara ve bahçeye bakmak için okulu bıraktı. Fakat Hüsam'ın kuryesi olmaya devam etti. Ara sıra okuldan dönerken köy girişindeki meşenin orada beni beklerken bulurdum onu. Yine birlikte dereye inerdik, dağa tırmanırdık ya da ağaca sırtımızı dayar dertleşirdik. Cemile artık bize katılmıyordu. Onun evden çıkmasına izin vermiyordu babam. Bir haftadan az süren evliliğinden beri 14 yaşında bir duldu. Kapıdan başını uzatmasına bile izin yoktu. Ulan kahvelerde şu sigara yasağını koyanın anasını dedi Recep. Çık kapının önüne, tüttür bir tane dedim. Şuracıkta içiversem. Kahveci daha yeni ceza ödedi geçen gün, izin vermez. Tamam, o halde içip gelelim hemen. İkimiz de kalktık yerimizden, dışarı yürüdük. Kapının dışında dudaklarını sigarasını yerleştirirken bana da uzattı paketi. Başımı salladım, hayır anlamında. Başka marka mı içiyorsun? Sigarayı bıraktığımı söyleyemedim. Şu anda canım çekmiyor dedim. Ulan öyle olsun. Ulan neler yaşamışız da şu hale bak. Birbirimizden hiç haberimiz olmamış dedi. Adın ne olduydu senin şimdi? Bora. Nereden buldun lan bu adı? Ben 40 yıllık Bedri'ye Bora mı diyeceğim şimdi? Bora mı diyeceğim yani? Ne istersen onu de. Recep'in sigarayı tutma biçimi aynıydı. Ama içme biçimi değişmiş, emer gibi hırsla çekiyordu içine dumanı. Bir süre hiç konuşmadık. O sigarayı yarılayana kadar. Çocukluğumuzun sigaralarında da hep böyle yapardık. Dikkati bizi dağıtmadan çekerdik ilk nefesleri içimize. Çok önemli bir iş yapıyormuş gibi. Adeta kilitlenirdik sigaraya. Öksürsek de, tıksırsak da vazgeçmezdik. Şimdi onu memeden süt emer gibi sigarasını emerken seyredince özledim birden o ilk sigaraların verdiği baş dönmesini. Bir tane de ben tellendirsem esir olur muydum yine? İçimden gelmedi değil. Ama zorlanarak bıraktığım, bırakabildiğim için de kendimle iftihar ettiğim sigaraya yeniden başlamak uymazdı bana. Kapının camından içeri baktım. Garson çaylarımızı getiriyor dedim. Soğutmayalım istersen. Sigarasının kalanını yere attı. Üzerine bastı, söndürdü. İçeri girip masamıza oturduk. İnce bellilerden birini Recep'in önüne koydu garson. Diğerini benim önüme sürdü. Çörek filan yer misin Recep? Açmalar tazedir bu saatte. Ben size sordum ama istemediniz dedi garson kırgın bir sesle. Ben iyiyim böyle dedi Recep. Garson gitti. Hadi anlat dedim. Anlatma sırası sende. Arkama yaslandım. Ve benim zorla askere götürülmemle birlikte Hüsam'ın kıskacında tek başına kalan arkadaşımın en az benimki kadar kederli hikayesini dinlemeye hazırlandım.